Ayrım 27. Kim? Robert Ludlum. Sayfa 315. Andrew çiftlik evinin karşı tarafına düşen tarlaya uzanmıştı. Elindeki dürbünü kah pencereye kah kapıya çeviriyordu. Güneş Batı Alp dağlarının arkasına girmek üzereydi. Kısa süre sonra ortalık kararacaktı. Çiftlik evinde ışıklar yanmıştı. İçeride dolaşan gölgeleri seçiyordu. Bir şeyler yapıyorlardı. Evin sağ tarafındaki toprak yoldan bir araba geri geri çıktı ve çiftçi yeğen traktörden inip ön kapıya koşarak açtı. Goldoni tekerlekli sandalyesindeydi. Karısı da onun iskemlesini itiyordu. Yeğen onun yerine geçerek sakat olan adamı motoru çalışan arabaya doğru getirdi. Goldoni'nin kucağında sıkı sıkı tuttuğu bir şey vardı. Andrew hemen dürbünü o cisme doğru çevirdi. Bu büyük bir kitaptı. Hayır, bir kitaptan daha da genişti bu. Ciltli, kocaman bir şeydi. Bir kayıt defteri. Goldoni'nin karısı arabanın kapısını açmıştı. Yeğen sakat adamı koltuk altlarından tuttu ve içeriye oturttu. Goldoni oturduğu yerde kımıldanıyordu. Karısı onun oturduğu yerdeki kayışı adamın belinden geçirip bağladı. Andrew arabada oturan adamı daha iyi görebiliyordu artık. Yine Goldoni'nin sıkıca tuttuğu kayıt defterine bakıyordu. Adam elinden kaçırmaması gereken olağanüstü bir şeymiş gibi sarılmıştı deftere. Andrew o sırada Goldoni'nin yanında daha iyi tanıdığı bir şey olduğunu da fark etti. Kalın ciltle Goldoni'nin göğsü arasına sıkıştırılmış maden parlıyordu. Bu güçlü bir çiftenin namlusuydu. Güneyde kan davası güden İtalyan ailelerinin çok kullandığı ve lupo yani kurt denilen bu silah 20 metreden ilerisine isabet ettirmek için uygun değildi. Ama yakın mesafeden ateş edilirse bir adamı paramparça edebilirdi. Goldoni kucağındaki o cilde Andrew'un sırt çantasındaki Magnum 357'den daha güçlü bir silahla koruyordu. Andrew dürbünü çiftçi yeğene çevirdi. Adam kılığına yeni bir şey eklemiş, beline bir tabanca takmıştı. Kocaman kabzası silahın büyük çaplı olduğunu açıklıyordu. Alpli adamlar bu kayıt defterini koruyorlardı. Kimse buna yaklaşamazdı. Fakat bu defterde... Andrew birden anladı. Bu defterde dağlardaki gezintilerin kayıtları vardı. Başka bir şey olamazdı. Böyle bir kayıt olup olmadığı onun da Victor'un da aklına gelmemişti. Hele o kadar zaman önce böyle bir şey yapmış olmalarını hayalinden bile geçirmemişti. Aman Tanrım, aradan 50 yıl geçmişti. Fakat babasına ve büyük babasına göre Goldoni'ler Alpler'deki en iyi rehberlerdi. Böyle ününü korumak isteyen adamlar olayları kaydederlerdi tabii. Bunun kadar doğal bir şey daha olamazdı. Dağlarda dolaştırdıkları adamlarla ilgili kayıtlar çok gerilere kadar gidiyordu. Goldoni yalan söylemişti. İstediği bilgi onun evindeydi. Fakat Goldoni bunu ziyaretçiye vermek istememişti. Andrew gözetlemeyi sürdürdü. Yeğen tekerlekli sandalyeyi kapatıp bagaja soktu. Sonra şoför yerine geçti ve kadın da arka kapıyı örttü. Araba toprak yoldan çıkarak kuzeye yani Şampoluk'a döndü. Goldoni'nin karısı da eve girdi. Otların arasında yatan Andrew dürbünü muhafazasına koyarak neler yapabileceğini düşündü. Gizlediği Land Rover'a gidip Goldoni'nin peşine takılabilirdi. Fakat bununla bir şey elde edemezdi ve kendisini ister istemez tehlikeye atardı. Alpli adam sakattı, yarım adam sayılabilirdi. Ama kucağındaki lupo olmayan bacaklarından çok daha fazla iş görebilirdi. Sonra o asık suratlı yeğen de belindeki silahı kullanmaktan çekinmezdi. Goldoni yanındaki 50 yıl önceki kayıt defterini gizlemeye götürüyordu demek. Bunu ortadan kaldırmayacaklardı. Böyle değer biçilmeyecek bir şeyi ortadan kaldırmaya kalkmazdı insan. Yalnız önce doğru karar vermiş olduğunu bilmesi gerekiyordu. O zaman harekete geçecekti. Ne tuhaftı. Goldoni'nin gideceğini düşünmemiş, diğerlerinin onu görmeye geleceklerini sanmıştı. Pek bir yere gitmeyen, dış dünyada rahatsız olacağından ve aşağı görüleceğinden korkan bir adam, ortada çok önemli bir neden olmadıkça evinden ayrılmazdı. Andrew durumu öğrendikten sonra onları izlemek ya da beklemek konusunda kararını verecekti. Ayağa kalktı, zaman kaybetmesinin anlamı yoktu. Evin yolunu tuttu. Gözleri korkuyla büyüyen kalın kemikli sıska kadın, ''Burada kimse yok sinyor'' diyebildi. ''Kocam yeğeniyle gitti.'' Onlar köyde iskambil oynarlar. Andrew cevap vermeden kadını bir yana itti. Doğru Goldoni'nin odasına girdi. Fakat orada dergiler ve eski İtalyan gazetelerinden başka bir şey yoktu. Dolabı açıp baktı. Buradaki eşyalar insana hüzün veriyordu. Ama Andrew bunları çirkin buldu. Paçaları yukarıya kıvrılıp çengel iğnelerle tutturulmuş pantolonlar askılara asılmıştı. Adamın göğsüne bastırdığı gibi bir kayıt defteri yoktu dolapta. Andrew ön odaya döndü. Korkuya kapılmış olan somurtkan kadın telefonun başındaydı. Kemikli parmaklarıyla numaraları çevirmeye çalışıyordu. Andrew ona yaklaştı. Teller kesildi.
Kadın olamaz diye fısıldadı. İstediğiniz nedir? Bir şeyim yok, bizim hiçbir şeyimiz yok.
Fontin kadını itip duvara yapıştırdı. Hayır, istediğim şey sizde. Yüzünü onun yüzüne yaklaştırdı. Kocan yalan söyledi. Bana anlatacak bir şey olmadığını ileri sürdü. Sonra kocaman bir cildi kaptığı gibi telaşla buradan gitti. O bir kayıt defteriydi değil mi? 50 yıl önce yapılan bir gezintiye ilişkin bir kayıt defteri. Bana o kayıt defterlerini göster.
Neden söz ettiğinizi anlayamıyorum sinyor. Bizim bir şeyimiz yok. Biz bağlanan aylıkla geçiniyoruz.
Kes sesini, defterleri göster.
Per favore.
Belanı versin. Andrew birden kadının kır saçlarını yakaladı ve kafasını öne çekti. Sonra kadının başını acımasızca duvara vurdu. Vaktim yok, kocam bana yalan söyledi. Bana kayıtların nerede olduğunu göster, hemen şimdi. Yine kadının kafasını olanca gücüyle duvara vurdu. Kadının sıska boynundan kanlar süzülüyordu. Gözlerinde de yaşlar birikmişti. Andrew ileri gittiğini anladı. Artık ne şekilde savaşacağını anlamıştı. Böyle bir durumla ilk kez karşılaşmıyordu. Vietnam'da da işbirliğine yanaşmayan pek çok köylüyle karşılaşmıştı. Kadını tutup duvardan uzaklaştırdı. Tek düze bir sesle "Beni anlıyor musun?" diye sordu. "Gözlerinin önünde bir kibrit yakacağım. O zaman ne olacağını biliyor musun? Sana son kez soruyorum. O kayıtlar nerede?" Goldoni'nin karısı ağlayarak yere yığıldı. Fontin onu elbisesinden yakalayıp çekti. Kadın titreyen parmaklarla odanın sağındaki bir kapıyı işaret etti. Andrew onu yerde sürükleyerek kapıya yaklaştı. O sırada cebinden Beretta'yı da çıkarmıştı. Kapıyı botlu ayağıyla bir tekmede açtı. İçeride kimse yoktu. "Elektrik düğmesi nerede?" Kadın başını kaldırdı. Kesik kesik soluk alıyordu. Gözlerini sola doğru kaldırdı.
"Lampada, lampada," diye fısıldadı.
Andrew onu küçük odaya çekip elbisesini bırakarak lambayı buldu. Kadın yerde büzülmüş titriyordu. Işık karşı duvarın önündeki camlı kitaplığa vurmuştu. Bu kitaplıkta 5 raf vardı ve her birine de ciltler yerleştirilmişti. Koşup kitaplığı açmaya çalıştı ama kilitliydi. Elindeki Beretta ile camları kırdı. Lambadan gelen ışık fazla olmamakla birlikte yeterliydi. Kahverengi ciltlerin üstündeki solmuş el yazılarını ve sayıları görebiliyordu. Her yıl 6 aylık 2 devreye ayrılmıştı. Ciltlerin kalınlığı da birbirinden farklıydı. Bu ciltler evde yapılmıştı. Üst rafa baktı. Camın o tarafını kırmamıştı. Onun için yazıları seçemiyordu. Tabancanın kabzasıyla vurarak camı kırdı ve namluyla parçaları temizledi. İlk cildin tarihi 1907 idi. Altında ay yazılı değildi. Demek kayıt sistemini zamanla geliştirmişlerdi. Hemen 1920'lerin durduğu raftaki cam kırıklarını da namluyla süpürdü. Ocak'tan Haziran'a kadar olan kayıtların bulunduğu defter raftaydı. Temmuz'dan Ocak sonuna kadar olan devreyi açıklayan cilt yoktu. Bunun yerine aceleyle bir cilt sokulmuştu. Üstünde 1967 yazılıydı bu cildin. O bacakları kesik sakat Alfredo Goldoni kendisini kandırmıştı. 50 yıl önce bu dağlara yapılan bir geziyi açıklayacak olan delilleri almış ve kaçmıştı. Andrew Goldoni'nin karısına döndü. Kadın dizüstü doğrulmayı başarmıştı. Sıska kollarıyla zayıf kemikli vücuduna destek olmaya çalışıyordu. Bir yandan da tir tir titremekteydi. Yapması gereken şeyi uygulamakta zorluk çekmeyecekti. Böylece gerekenleri öğrenecekti. "Ayağa kalk," dedi. Andrew cansız vücudu tarladan geçirerek ormana doğru sürükledi. Hava bulutlu olduğu için ay gözükmüyordu. Etraf yağmur kokuyordu. Yaklaşan yağmur yüzünden gökyüzü iyice koyu bir renge bürünmüştü. Adım atarken elektrik fenerinin ışığı yere vuruyordu. Zaman. Önemli olan sadece zamandı şimdi. Bir de şaşırtması gerekiyordu. Alfredo Goldoni ölen kadının söylediğine göre Capomonti'lerin hanına gitmişti. Kadın hepsi orada toplanacaklar demişti. Fontini Cristi'nin konsilyatirisi buraya toplanmıştı. Çünkü bir yabancı gelerek yanlış sözleri söylemişti. Üçüncü kısım. Adrian Milano'ya döndüyse de otele gitmedi. Yoldaki işaretleri izleyerek havaalanına doğru ilerledi. Yapması gereken şeyi nasıl başaracağını bilemiyordu. Fakat yapması gerektiğinden emindi. Şampoluk'a gitmek zorundaydı. Bir katil başıboş kalmıştı, o katil de kardeşiydi. Milano havaalanı denilen kocaman yerde bir pilotla bir uçak bulabilirdi herhalde. Veya bir uçakla pilot bulacak birine rastlardı. İstenilen her bedeli ödemeye hazırdı. Arabayı hızla sürüyor, pencereler açık olduğu için rüzgar içeriye doluyordu. Sert rüzgar sayesinde kendisini biraz kontrol edebiliyor, soğuk düşünmesine engel oluyordu. Çünkü düşünmek çok acıydı. Alitalia'nın bol bahşiş alan gece katibinin uyandırıp alana çağırttığı sakalları uzamış pilot, Şampoluk'un eteklerinde dağlara gelen zenginlerin yararlandığı küçük özel bir pist vardır dedi. Fakat bu saatlerde oraya gidilmez. O piste inebilir misiniz?
Pist uzak değil ama çevre tehlikelidir.
Bunu yapabilir misiniz?
Piste inemezsem geri dönebilmek için yeteri kadar benzinim olmalı. Oraya inip inmeme konusunda kararı siz değil ancak ben verebilirim. Yalnız paranızın bir meteliğini bile iade etmem, anlaşıldı mı?
Umurumda değil. Pilot Alitalia'nın katibine dönerek otoriter bir tavırla konuştu.
Bu yolculuk için bu kadar fazla para veren adamı etkilemek istediği belliydi. Bana havayı haber ver. Zermatt ve güney istasyonlarındaki hava durumunu öğren. Milano'nun güneyi ile Zermatt arasında kalan bölgeyi de.
Alitalia'nın katibi omuz silkip içini çekti. Adrian kısaca paranızı alacaksınız dedi. Katip bir telefona sarılıp resmi bir tavırla konuştu.
Operazioni.
Şampoluk'a inmeleri pilotun Adrian'ın inanmasını istediği kadar tehlikeli değildi. Aslında pist o ara açık sayılmıyordu. Çünkü bir uçakla temasa geçecek ne telsiz ne de bir kule vardı. Fakat tek yol belirtilmiş, pistin doğu ve batı sınırları kırmızı ışıklarla aydınlatılmıştı. Adrian pistten geçerek orada gördüğü ışıklı küçük binaya doğru gitti. Yarım daireyi andıran madeni binanın boyu 15 metre kadar vardı. Ortada yüksekliği de 7,5 metreyi buluyordu. Küçük uçaklar için özel bir hangardı bu. Kapı açılınca ışık dışarıya sızdı. Tulum giymiş bir adam kapının içinde duruyordu. Hafifçe eğilip dışarıya baktı, sonra esnemesini tutmaya çalışarak girindi. "Fontin, İngilizce biliyor musunuz?" diye sordu. Adamın İngilizcesi pek bozuktu. Yine de ne dediği anlaşılıyordu. Adrian'a verdiği bilgi de zaten onun bellediği şeylerdi. Sabahın 4'üydü. O saatte araba kiralayacak hiçbir yer açık değildi. Zaten hiçbir yer açık olamazdı. Bu saatte Şampoluk'a uçabilecek kadar deli olan pilot kimdi? Belki de polis çağırmak daha doğru olacaktı. Fontin cebinden bir tomar para çıkararak ışığa doğru tuttu. Bekçinin gözleri paraya yapıştı adeta. Adrian bu paranın hiddetli adamın bir aylığından daha fazla olduğunu sezdi.
Birini bulmak için buraya geldim. Kötü bir şey de yapmadım. Sadece beni buraya indirmesi için Milano'da bir uçak kiraladım. Polisler benimle ilgilenmiyorlar. Benim aradığım adamı bulmam gerek. Bir arabayla gideceğim yeri tarif edecek birine ihtiyacım var.
Sen suçlu değil misin? Bu saatte buraya uçan biri...
Adrian telaşını gizleyerek sakin bir sesle onun sözünü kesti.
Suçlu bir falan değilim, avukatım. Bir avvocato.
Avvocato mu?
Adamın sözleri saygısını belirtiyordu.
Alfredo Goldoni'nin evini bulmam gerekiyor. Bana bu ismi verdiler. Bacaksız olanı mı?
Bunu bilmiyordum.
Otomobil döşemesi yırtılmış, kelebek camları çatlamış, eski bir Fiat'tı. Bekçinin anlattığına göre Goldoni'nin çiftliği batı yolundaydı ve kasabadan 8-10 mil ötede kalıyordu. Adamın çizdiği basit planı izlemek kolaydı. Farların ışığı ileride çiti aydınlattı. Çiftlik evi daha geride kalıyordu. Evden hafif bir ışık sızmaktaydı. Adrian ayağını eski Fiat'ın gaz pedalından çekti. Yolun kalanını yürüyerek aşmasının daha uygun olup olmayacağını düşünüyordu. Sabah 5'e çeyrek kala bir çiftlik evinde ışık olması hiç de beklenen bir şey değildi. Sonra telefon direklerini gördü. Belki de gece bekçisi eve telefon etmişti. Ya da Goldoni'ler sabah bu saatte kalkıyorlardı. O saatte bir otomobil de tek başına karanlıklardan çıkıp yaklaşan bir adam kadar endişe yaratabilirdi. Adrian çamların arasındaki toprak yola saptı. Arabanın girebileceği başka yol yoktu. Fiat'ı park etti oraya. Toprak yol evin arkasındaki ambara kadar gidiyordu. Ambarın açık kapısını aydınlatan farlar sayesinde içerideki tarım aletlerini gördü. Arabadan inerek perdelerle örtülü ışıklı ön pencerelerin önünden geçti. Çiftlik evinin kapısına yaklaştı. Bu kapının üst kısmı ayrıca açılıyordu. Yazın rüzgarın gelmesi ve hayvanların girememesi için çiftlik evlerinin kapıları böyleydi. Adrian eskimiş ağır pirinç halkayı kaldırarak kapıya vurdu. Beklemeye başladı. Fakat evden cevap çıkmadığı gibi bir hareket de olmadı. Bir kez daha kapıya şiddetle vurdu. Durdu ve tekrar tokmağı kapıya indirdi. Sonra kapının ardından bir ses yankılandı. Bu kağıt veya kumaş hışırtısına benzeyen hafif bir sesti. Yoksa bir el bir kumaşa mı sürülmüştü? Adrian nazik nazik, "Adım Victor Fontin" diye seslendi. "Babamı ve onun babasını tanıyorsunuz, Milano'dan, Campo di Fiori'den. Lütfen sizinle konuşmama izin verin, bir kötülük etmek istemiyorum." Bunu derin bir sessizlik izledi, çıt çıkmıyordu artık. Adrian kapıdan uzaklaşıp otlara basa basa aydınlık pencereye yaklaştı. Yüzünü cama dayayarak beyaz şeffaf perdelerin gerisini görmeye çalıştı. Perdenin büzgüleri içerisinin görülmesini zorlaştırıyordu. Ayrıca Alplere özgü pencerenin camı da çok kalındı. Sonra bir an perdenin arkasında kalan belirsiz şekli seçer gibi oldu. O gece ikinci kez çıldırmak üzere olduğunu hissetti. Odanın arka tarafında yerde bacaksız bir adam sürünüyordu. Bu sakat vücudun belden yukarısı iyice yapılıydı. Adam bir gömlek giymişti ve bacaklarının kalan kısmı da beyaz bir külotun içine gizlenmişti. Bacaksız olan. Alfredo Goldoni, Adrian adamı sürünerek gerideki karanlık köşeye sığınmasını seyretti. Adamın kollarında sıkıca sarıldığı bir şey vardı. Fırtınalı bir denizde halata sarılan biri gibi bunu sıkıca tutuyordu. Bu namlusu çok geniş bir tüfekti. Fakat silaha ne gerek vardı? Adrian pencerenin önünde durarak bağırdı. ''Goldoni, rica ederim. Sadece sizinle konuşmak istiyorum. Nöbetçi size telefon ettiyse bunu söylemiştir.'' Patlama gök gürültüsünden farksızdı. Camlar etrafa saçıldı. Adrian'ın yağmurluğu ile ceketine de saplandı. Son anda kapkara namlunun kaldırıldığını görerek kendisini yana atmış ve elleriyle yüzünü örtmüştü. Kollarına batan sivri uçlu yüzlerce cam kırığı buz parçalarına benziyordu. Milano'da o kalın kazağı satın almamış olsaydım kollarım parçalanacakmış diye düşündü. Ama yine de boynu ve kolları kanıyordu. Dumanlar yükseliyordu havaya. Etraf cam kırığı içindeydi. Adrian birden madeni sesi duydu. Adam silahı tekrar doldurmuştu. Doğrulup oturarak sırtını evin taş duvarına dayadı. Boynundan akan kanları hissediyordu. Orada oturup derin derin soluk alarak camları temizlemeye çalıştı ve yine Goldoni'ye seslendi. Goldoni o karanlık köşeden pencerenin önüne kadar gelemezdi. İkisi de hapsedilmişlerdi adeta. Goldoni onu öldürmek niyetindeydi fakat yürüyemediği için içeride hapisti. Adrian da içeriye giremiyordu. ''Beni dinleyin, size ne anlattıklarını bilmiyorum ama bunlar doğru değil, düşmanınız değilim.'' Goldoni içeriden ''Animale'' diye gürledi. ''Öldüğünü göreceğim hayvan.'' ''Tanrı aşkına neden? Size zarar vermek istemiyorum ki.'' ''Sen Fontini Christi'sin, kadın katilisin. Çocukları kaçırıyorsun. Molino, Animale.'' Çok geç kalmıştı. Ne yazık ki çok geç kalmıştı. Katil Şampoluk'a ondan önce erişmişti. Ve katil hala ortada dolaşıyordu. ''Adrian son kez söylüyorum Goldoni'' dedi, bağırmıyordu artık. ''Ben de bir Fontini Christi'yim fakat ölümünü istediğiniz adam değilim. Kadın katili veya çocuk kaçıran biri de değilim. Sözünü ettiğiniz adamı tanıyorum fakat ben o değilim. Bu kanıtlanması son derece basit bir şey. Şimdi gelip pencerenizin önünde duracağım. Silahım da yok. Ömrümde silahım olmadı. Bana inanmazsanız ateş edersiniz. Daha fazla tartışacak vaktim yok. Sizin de yok sanırım.'' Hiçbirimizin fazla zamanı kalmadı. Adrian kanayan elini yere dayayarak güç bela doğrulup kalktı. Ağır ağır camı kırık pencereye yaklaştı. Alfredo Goldoni daha sakin bir sesle konuştu. Ellerini öne uzatarak yürü. Duraklar ya da bir şey yapmaya kalkarsan hayatta kalamazsın. Adrian bacaklarını kaybetmiş olan adamın işaret ettiği yerden eve girdi. Goldoni ona ön kapıyı açmaya cesaret edememişti. Adrian karanlıklardan çıkınca Goldoni tüfeğin emniyet mandalını açarak ateş etmeye hazırlandı.
Sonra o adamsın diye fısıldadı. Fakat yine de o adam değilsin.
Adrian hafif sesle karşılık verdi. O benim kardeşim. Kendisine engel olmam gerekiyor. Goldoni sessiz sedasız durmuş onu süzüyordu. Sonunda gözlerini Adrian'ın yüzünden ayırmadan silahın emniyet mandalını kapattı ve köşeye yanına dayadı.
İskemleme çıkmama yardım et dedi.
Adrian belden yukarısı çıplak yaşlı adamın önünde oturuyordu. Goldoni'nin elleri onun vücuduna erişebilmekteydi. Eski rehber cam kırıklarını çıkarmış, kesiklere alkollü bir karışım sürüyordu. Neyse bu sayede kanama dinmişti.
Dağlarda kan çok değerlidir. Kuzeydeki vatandaşlarımız bu ilaca layman derler. Bu tozlardan daha etkilidir. Doktorların beğeneceklerini sanmıyorum ama işe yarıyor. Gömleğinizi giyin.
Teşekkür ederim. Fontino ayağa kalkıp denileni yaptı. Söylenmesi gereken birkaç şey açıklanmıştı sadece. Goldoni Alp dağlarında yaşayanlara özgü pratiklikle Adrian'a soyunmasını, camın girdiği kısımlara bakacağını söylemişti. Yaralanmış ve tedavi edilmemiş bir adam kimsenin işine yaramazdı. Fakat bu köy doktoru rolü onun hiddetini ve kederini hafifletmemişti. 27. ayının sonu. Sayfa 326.